Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı, inamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, kültür gözüyle, irfan gözüyle değindiğimiz değerlerimize, kavramlarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükürler olsun. Sizler iyisiniz.
Hamdolsun. Ana konuya geçmeden önce biraz durgun gibisiniz. Böyle son bir haftadan beri sizde böyle bir ruh halinize yansıyan ve o da işte siretten surete yansıyan bir yorgunluk var. Ne ola ki bunun sebebi?
Eyvallah. Yo, bir yorgunluğumuz yok çok şükür ama hani
dünyadaki işte, olaylar herhalde.
Mısır'daydım. Hmm. Hani Mısır'daydım. Orada Gazze konularıyla biraz ilgilendik. Evet. Belki böyle onun şeyi olabilir. Ama onun dışında bizim rahmetli Mehmet Aydın abimiz vardı. Musa Efendi'nin böyle yanında hizmet eden abilerden de hem de akrabamızdır. Mehmet Aydın amca böyle birinin kafa karıştığında veya bir iş çözülemediğinde amentüye devam der geçerdi.
Güzelmiş. Yani, amentü
evet,
yani
evet,
ne?
Amentü de var ya. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Vel bahsü baydan.
Hayır gider, ve şerrin Allah'tan geldiğine
inanıp. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıp amentüye devam. Yani kadere eyvallah demek. Tabii insan yaşadığı olumlu veya olumsuz hadiselerden, olaylardan etkileniyor. Ama o etkinin kısa sürmesi adına bu Mehmet amcanın böyle bir tarzı vardı. Amentüye de hani çok da üzülme. Çünkü elimizde olmayan bir takım sebepler vesaire oluyor. Sonuçta faili mutlak olan bir Rabbimiz var. Ona eyvallah. Hoştur bana senden gelen.
Ya gonca gül yahut diken.
Diken. Evet.
Ama Mısır konusunda madem değindiniz de Gazze konusunda vakıf olarak da cami olarak da en fazla girişimi yapan alanlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla da hani elimizden geleni yapmadık, daha da iyisini yapabilir miydik ya da niye yapmadık diye bir sordunuz mu kendinize oraya gittiğinizde Mısır'daki şartları görünce?
Orta Doğu bizim bildiğimiz bir coğrafya. Yani olayları, çatışmalar, gruplar, bunların arasındaki ilişkiler,
kan, gözyaşı,
vekalet savaşları, orta oyuncular, büyük oyuncular, perde arkası oyuncular filan. Onun için maalesef bu coğrafyanın kaderi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle. Daha öncesine başlıyor da. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren netleşiyor. Acı ve gözyaşı bitmemiş Orta Doğu'da. Biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Biz de tabii bu olaya da o bağlamda bakıyoruz. Ancak tabii olayın insani noktası çok sıkıntılı.
Evet.
Esas benim dikkatimi çeken, belki de üzen taraf, sivillerin bu kadar aleni bir şekilde öldürülmesi veya insani olmayan şartlarda yaşanmaya mecbur bırakılmaları.
Evet.
Gerçekten ve dünyanın gözü önünde.
Maalesef.
Bunun gerçekleşmesi. Gerçekten şeydi, mesela Suriye'de de olduğum, bir sürü yerde oldu ama her zaman sivillerin bir çıkış noktası vardı orada.
Evet.
Yani bir şekilde çıkabilme ihtimalleri vardı ama burada hiçbirini gidemiyorsun.
Evet.
Burası güvenli bölge diyor. Oraya gidiyorsun, tak orayı vuruyor. Öteki taraf diyorsun. Şu an zaten Batı'nın sokağının özellikle bir aydır Batı ülkelerinin, Batı ekseninin sokağının bu kadar aleni bir şekilde mücadele etmeleri, tavır almalarının altında da bu var. Yani Batı değerlerinin bu kadar aleni bir şekilde çiğnendiği, ezildiği bir noktada biz bir insan olarak bu olanlara hayır diyoruz. Ve bunun için gerekirse bedel öderiz ki ödüyorlar. Bir eleştiri olarak da İslam dünyası da bu işe sadece İslami olarak bakıyor. Bakmaya çalışıyor veya baktığını zannediyor.
Ya seyrediyor bence İslam dünyası.
Evet, evet şey. Seyrediyor diyelim. Evet. Evet. Çünkü mesela ismi lazım değil. Bazı din adamlarının, çok tanınan din adamlarının işte doğadan başka elimizden bir şey gelmiyor gibi ifadeleri de oldu. Bunlar çok üzücü şeyler. Esasında İslami bakmak, insani bakmanın daha üstünde bir şey.
Olması gerekirken.
Evet. İslam dünyası daha güçlü bir şey yapması gerekirken maalesef hepimiz sesimiz çok şey yapmıyor. Yani etki edecek olan hadisata şimdi bir tarafınızın belli etmesi vardır. Bir de gidişatı etkilemekle ilgili olumlu manada etkilemekle ilgili bir girişim, gayret vardır. Biz tabii tarafımız belli çok şükür.
Evet.
Ama orada çünkü öyle bir şey var. Yani çok uzun yıllar bu tip saha tecrübemiz var biliyorsun. Tsunami'den beri senle de.
Kanayan bir yara görsek duramıyoruz aslında bir anlamda.
Yok bir de o tecrübe var. Evet. Şimdi bu tecrübeden şunu çıkartıyoruz biz. Gazze şeridi ve orada yaşayan 2 milyonu aşkın nüfus uzun yıllar bir derbederlik yaşayacak.
Evet.
Çünkü altyapı komple darmadağın edildi.
15-20 yılı alır diyorlar.
İskan alanları darmadağın edildi. Bu insanlar mesela, ve bu insanların bir kısmının da gayet iyi bir hayatı vardı.
Evet.
Nasıl iyi bir hayatı vardı? Yurt dışında çalışanlar var. Orada ufak tefek bir düzen kurmuşlar. Bir gelir düzeyleri vardı. Bir hem mücadele ediyorlar ama bir taraftan da görece bir iyi bir rahat bir hayat yaşıyorlardı.
Konforlu belki bir anlamda.
Tabii konfor olanları da vardı. Düşünsene şimdi istifa eden İskoçya Başbakanının kayınpederi, kayınvalidesi orada yaşıyordu.
Evet.
Zorla çıktılar.
Evet.
Şeyden. Hatta kalmak istiyorlardı Şimdi böyle bir şey var. Böyle bir durum var. Tabii yani bu tablonun da bir de yük kısmı var. Yani bu insanlar çok uzun süre ele güne muhtaç olacak. Müslümanlar birbirinin kardeşleri, destek olacak ama ne olursa olsun o gazeller bir de böyle şey adamlar, onurlu adamlar. O mücadelenin verdiği Orta Doğu insanı biraz böyle şeydir.
Daha kolay isteyebilir belki.
Gazeliler onurludur.
Evet, ihtiyacı varsa da bazen söylemek gibi. Evet.
Ve bu onurlarından dolayı eskiden beri böyle de ondan dolayı bu mücadeleyi bugün veriyorlar. Ya orada da tabii böyle bir uzun yıllara sahip tatsız bir tablo var. Mısır bunları içeri alsa bir türlü, almasa bir türlü. Onlar orayı boşaltsalar bir türlü, boşaltmasalar bir türlü. Yani çok şey bir durum var. Karışık, karmaşık bir durum var ama değişmeyen tek durum İslam dünyasının güç meselesinde yetersiz olması.
Peki gücü var da mı yeterli kullanamıyor, yoksa gücü zaten mi yok İslam dünyasının? Hani hep böyle klasik bir şey vardır ya, maddi olarak çok zenginiz, ordu olarak çok kalabalığız, silah olarak da güncel olarak teknolojiyi yakalamış durumdayız ama gücümüz var da onu yeterli derecede kullanamıyor muyuz, yoksa yeterli gücümüz mü yok İslam dünyasının? Silah deseniz bizde de çok fazla silah. İslam
şöyle yasaya... diyelim, düşünün bir ordu köprüden geçecek ama birisi de gelmiş köprünün ayağına bomba bağlamış. Diyor ki bu köprüden geçersen bu köprüyü patlatırım diyor. Hem zayiat versin hem de geçemezsin, diğer tarafta kalırsın, bir köpründen olmuş olursun diyor.
Evet, gücün var ama kullanamıyorsun.
Evet, tablo bu. Ha, bu bir teslimiyet gerektirir mi? O yöneticilerin ve siyasetçilerin işi, yani onlara vereceği hesap diyelim.
Evet.
Ama biz bize düşen hesaptan ve mesuliyetten sorumluyuz. Bu kapsamda da işte çok şükür şimdiye kadar bayağı bir yardım Kızılay ve AFAD'ın gemileriyle Mısır'ın Ariş Limanı'na, oradan da içeriye tırlar yolladık. Yollamaya devam ediyoruz ama tabii buradan da bir, madem bu konu açıldı, bu uzun sürecek bir mesele.
Evet.
Elinizdeki bütün yardımı vesaire şeyi de bir anda verip de sonrasında da o insanları boş bırakmayın. Genellikle böyle oluyor. Mesela depremde
öyle oldu.
Öyle oldu. Şu an depreme diye para toplamaya çık, para bulamazsın. İnsanlar o an o faciayı görünce kendilerinden geçip ciddi bir şeyler veriyorlar. Ama o depremin travmasını mesela ortadan kalkması uzun yıllar sürecek. Bu insanlar şimdi konteynerlerde yaşıyorlar. TOKİ ev yaptı misal diyorum. Eve geçecek. O evin eşyasını kim alacak?
Tabii. Yine bir ihtiyaç var.
Yani yine bir ihtiyaç var.
Evet.
Velhasıl tabii biz gücümüzün yettiğinden sorumluyuz. Onu da çözmeye, yerine getirmeye çalışıyoruz.
Genç yaşınızdan itibaren işte Kosova olsun, böyle savaş bölgelerine falan gittiniz. Zaten Endonezya'da beraberdik. Orta Doğu'ya çok sık gidiyorsunuz. Çok karmaşa gördünüz. Hani bu Gazze hepsinden farklı mı, yoksa gördüğüm en kötüsü bu değil aslında, şu vardı dediğiniz bir böyle kıyas, biraz ani soruldu ama yani ya tamam o kadar savaş gördüm ama bu çok daha farklı mı diyorsunuz Gazze'ye? Yoksa daha kötüler de vardı ama şu an düzeldi mi?
Şimdi yıkım itibariyle bakarsak Halep'te çok güçlü bir yıkım var. Musul da var. Tsunami çok ağır bir yıkım yapmıştı. Evet. Ama burada
göz göre göre
olması,
felaketin olması, evet.
Şimdi mesela 35 bin diyor değil mi? Kayıplar yok bunun içerisinde. Evet. Bir de bu askeri bir tabirdir. Enterne diyorlar. Hayattan kenara çıkartılanlar var. Hastalar, yaralılar. Yani bu insanlar da esasında hayattan enterne edilmiş. Artık bakıma muhtaçlar. Yaşam kabiliyetlerinin kısmen yitirmişler. Böyle baktığınızda bu rakam iki katı. Mesela ağır bir komplikasyon yaşamış vücudu. Yürüme problemi var. İç organ problemi var. Duyma, işitme veya mental problemleri oluşmuş. Ve birinin yardımına, desteğine muhtaç. O olmadan hayatını idame ettiremiyor. Bu adedi topladığınızda çok, belki 70 bin, 100 binlik bir zayiat var karşımızda. İnsan mesela Çanakkale'de öyle oldu.
Evet.
250 bin denmesinin sebebi bu. Yoksa cephedeki sayı 100 küsür bini geçmiyor.
Evet.
Ama sonrasında hastanelerde vefat edenler, savaştan sonra savaşta aldığı yaralar veya oradaki kötü beslenme şartlarıyla vefat edenler falan diye baktığımızda o çeyrek milyona geliyor. Burada da öyle çok ağır bir zayiat çıkacak karşımıza. Evet. Şu anki tablodan çok ağır. O da tabii insanı şey yapıyor, üzüyor.
Dindarlık konusuna girecektim ama acaba Gazze'dekiler Müslüman olmasaydı durum nasıl olurdu? Bir hani böyle bir simülasyon tarzı diyelim ki Müslüman değildi, Hristiyan olsalardı sizce nasıl olurdu durum? Bir simülasyon yapın yani farz edin ki Gazze'dekiler...
Yani şimdi evet, biraz böyle zaman... paradigmaları yıkma işini bize bırakıyorsun evet. Herhalde.
Yani Müslüman olmadı...
Gazze'de olmadan... yaklaşık 10'a yakın kilise yıkıldı. Gazze'de Hristiyan Araplar da var. Ama tabii adetsel olarak düşük olduğu için ya 10 ya 6 tam adedi hatırlayamıyorum. Ortodoks kiliseleri vardı. Onlar da yıkıldı.
Yıkıldı.
Tabii tabii. İnsani bir mücadele mi, İslami bir mücadele mi?
Dini mi diyelim ya da?
Dini bir mücadele mi? Burası tam karışık bir mesele. Mesela El Fetih ve onun öncesi döneme baktığınızda ağırlıklı sosyalist Araplar, yani Müslümanlar da Hristiyanlar ama tabii çoğunluk Müslüman. Onlar da bir mücadele ediyordu ama orada genellikle Arap-İsrail veya Arap-Yahudi mücadelesi olarak geçiyordu.
Bir milliyetçilik bir dediğim var orada ortada.
Evet. Ontolojiye bakarsak yani çıkış başlangıç noktası itibariyle dinden ziyade Yahudiler Müslümanlarla savaşalım bunu da Kudüs'te verelim. Mescid-i Aksa'da verelim mi diyor yoksa Yahudiler veya bir takım bir kısım Yahudiler burası bizim toprağımız. Burada kim varsa çıksın dünyanın başka yerine gitsin. Burayı bize bıraksın.
Şu an görünen o galiba biraz da.
Ya benim görebildiğim adamlar buradan çıksınlar diyor. Çünkü niye böyle diyeceksin?
Vaat edilmiş topraklar mı diyeceksiniz?
Orayı da bir ekleme yapayım. Vaat edilmiş topraklar kime vaat edilmiş? Vaat edilmiş topraklar iman ehline vaat edilmiş. Hazreti İbrahim yolundan gidenlere. Yani biz vaat edilmiş topraklar derken ehli iman için Allah'a ve peygamberine inananlar için vaat edilmiş topraklar orası.
Evet.
Ve biz zaten Müslümanlar olarak. Onun için Yahudiler kendilerini özel olarak orayı hasrettikleri için öyle düşünüyorlar. Ama esasında Arz-ı Me'ud denen yer Müslümanlara o günün peygamberine inananlar.
Evet.
Biz o peygamberin hepsine iman ettiğimiz için şu an gerçek ve son temsilci biziz diye iddiamız var.
Yine Amentü yok şey yaptık en başta. En baş geldi yine Amentü'nün bir cüzünü orada yine uyguluyoruz. Yani
orası
bizim yani aslında.
Orası bizim. Evet. O manada bakarsak o taraflara...
Yani din savaşı değil aslında baktığınızda birazcık daha...
Ama şöyle mücadelenin gücünü din arttırıyor.
Arttırıyor evet.
Yani dindar Müslümanlar daha iyi bir mukavemet ortaya koyuyorlar.
Şimdi dindar Müslüman deyince asıl meseleye gelelim isterseniz madem.
Dindar Müslümanlar daha iyi bir mukavemet ortaya koyuyorlar. Ondan dolayı da şu an Türkiye hızla sekülerleşiyor. Seküler topluluklar da oradaki bir iman, Allah inancı ve bu inanca bağlı bir ölümüne mücadelenin felsefesini anlamaya çalışırken Müslüman oluyorlar.
Evet. Çok garip bir araştırmaya denk geldim. Bir kısım insan diyor ki dindar Müslüman olmaz. Zaten Müslüman, hani Müslüman zaten dediğin zaman bir dinin çerçevesinde olduğu için hani Müslümanın dindarı falan olmaz. Müslüman Müslümandır diye bir şey var. Bir de bu sekülerleşme konusunda bu araştırma bizi kandırıyorlar diyor. Yani insanlar diyor Türkiye'deki insanların çoğu hala ben kendimi dindar hissediyorum diye cevaplamışlar. İşte deizm, ateizm gibi konulara uzak olduklarını söylemişler. Çok az bir kısmı işte ben ateistim demiş. Çok az bir kısmı ben deistim demiş. Bu kavramlara değinmiştik zaten biraz ama yani sizce de öyle midir acaba? Türkiye'de gibi çok insan hala...
Şimdi hemen bu konuda araştırmalar var. Herhalde 4 veya 5 tane araştırma var. Bu araştırmalara baktığımda ki hemen hemen hepsine baktım. Bazı maddeler diğer araştırmada bambaşka sonuç çıkarmış. Yani birbirleriyle uyuşmuyor.
Evet.
Çok böyle şeyler, farklılıklar var. Tabii bu araştırmaları hangi havzalarda yaptınız? Hangi insan tipleriyle, gençlerle, hangi gençlerle? 30 yaşta genç, 15 yaşta genç. Buraları iyi irdelemek lazım. Tabii ki anketçilik, istatistikçilik de bir yönlendirme vardır. Evet. İstenirse.
Tabii kapalı kısıtlı yani, sorular var.
İstenirse bir yönlendirme alanı oluşturabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. İnsanların Allah ile bağlantısını dindarlık sayıyorlar mı saymıyorlar mı?
Garip bir soru oldu.
Evet, yani dindarlıktan ne anlaşılıyor bunu çözmek lazım. Son programımızda konuşmuştuk. Bayram 3. gününün cumasında ben cumaya koşuyorum. Ama bir sürü daha doğrusu arabayla gidiyorum. Yani hızlı bir şekilde. O sırada camiye çok uzak veya caminin tersine göre giden kapalı ailelerin erkekleri var. O an sorguladım mesela, Allah Allah, bu adam niye cumaya gitmiyor veya niye gitme gayretinde değil veya size farz değil mi diye sorasım geldi. Ha, cuma kılar kılmaz onun meselesi gibi de bakabilirsiniz ama ya bir dindar kapalı bir adam bir tatil günü cumaya gitmekle ilgili niye dertlenmez?
Sormak lazım.
Sormak lazım.
O zaman onun gündeminden artık yavaş yavaş
gibi. Veya hayır, dindarlığın belki formatı değişti, biz fark etmedik. Dindarlıktan ne anlaşılıyor? Öyle bir nokta var. Çünkü bakıyorsunuz mesela özellikle hanımlarda, kadınlarda böyle çok rahat kıyafetler giyen vesaire yapan bir kadın dindar olabiliyor. Görüntüsüne rağmen ibadet yaşayışı, iman tarafı filan. Ama o noktada mesela dindarlığın o kadına ait alanlarında seküler yaşıyor. Bu böyle ilginç tablolar var veya başörtülü namaz kılmıyor, başörtülü oruç tutmuyor. Bu modeller de var yani.
Evet.
Bence bu kavram karıştı. Bence derken anlayabildiğim kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla şu anki tabloyu bu kavram karıştı. Bence sosyologlara burada bir vazife düşüyor. Dindarlıktan neyi anlıyoruz? Onu ortaya koymak lazım. Çünkü gerçekten ilginç bir toplumumuz var. Dikkat edersen uzun yıllar özellikle iktidar partisine oy verenler işte bunlar makarna kafalı. Çoktan bir şeyden anlamazlar. Bunları kandırmak çok kolay vesaire.
Koyun bile dediler yani.
Koyun dediler. Başka şeyler dediler.
Dediler.
Hakaret ettiler. Öyle diyen hepsi sustu.
Çünkü firasetli insanlar olduklarını
anladı. Şimdi seçimde baktılar. O kitle oy vermeye gitmedi. Farklı bir tablo çıktı. Şimdi herkes sustu.
O zaman onlar mı?
O hakaretleri yapanlar sustular. Bunlar makarnacı değilmiş diye.
Ya da asıl makarnacı bizmişiz mi diye baktılar.
İşte. Ya tabii şimdi politik tarafından yok ama bu sosyolojik bir olay. Yani Türkiye'de sekülerleşme problemi var.
Şuna değinmek çok rahatsız olduğum bir konu. İsrail Filistin mücadelesi gibi bu bizdeki şey mücadele, politik mücadele de bir ona döndü. Yani güçlü olan buna işte çay bardağı diyorsa herkes ona çay bardağı diyor. Ama diyelim ki güçlü olan artık kendininse o çay bardağı oluyor. Diyelim ki kendinin dışına çıktığında hayır hayır o çay bardağı değil diyor. Yani kavramlar da ideolojiye göre değişmeye başladı. Niye? Şimdi hani makarnacı falan dedik ya, şimdi tam tersi olduğu zaman yok bizimki makarnacılık değil canım. Bizimki işte partiye sahip çıkmak veya ideolojiye sahip çıkmak diyorlar. Ama bu tarafa gelince bir demir onu aşağılıyorlar, hakir görüyorlar falan. Bu çok rahatsız edici bir şey aslında.
Politikayı biz fazla içselleştirmiş bir toplumuz.
Evet. Onunla yatıp kalkıyoruz.
Hani her Türk asker doğar derler ya.
Evet.
Bir de her Türk lider doğar da demek lazım. Veya lider adayı. Çünkü böyle olduğunuzda siz siyaseti çok seversiniz.
Tabii. Evet. Yani. Yoksa umurunuz olmaz zaten.
Mesela git Batı'ya, seçime katılım oranlarına bak, parti mensuplarının partilerine olan adanmışlıklarına bak. Bambaşka.
Evet.
Yani çok düşük seviyede bize göre. Bizde çok güçlü, bizim tutkularımız çok güçlü.
Evet.
Ve lider olma, yönetici olma tutkumuz da çok güçlü. Hı hı. O açıdan bunları yaparken de karşımızda kim varsa çok sert giriyoruz topa.
Bu radikalizm oluyor bir anlamda.
Tabii bir anda radikalleşebiliyor. Evet. Bir de tabii dindarlık meselesine
giriyoruz. Biz toplum olarak dindarlığa yakınız o zaman hocam. Yani dindarlığı sadece belli bir kesimin ideoloji, dini gibi algı ama sahip olduğumuz
bir... Dindarlıktan ne anlıyoruz?
Ne anlıyoruz? Doğru bir soru
oldu. Ne anlıyoruz evet. Meselesi? Mesela camiler boşalıyor. Evet boşalıyor net.
Evet.
Ben yani olabildiğince camilerde namazımı kılmaya çalışıyorum.
Evet. İbadet yönümüz zayıflıyor
dışarıda.
Galiba.
Dışarıda. Şu an ibadet yönümüz
toplu
zayıflıyor.
Toplu ibadet evet. Belki evet.
Mesela bir örnek vereyim size. Özbekistan. Dini alanda büyük özgürlüklere kavuştular.
Yeni yeni.
Yani son 5 yıl diyelim.
Evet. Evet.
Cami sayısı da çok az.
Ama tıklım tıklım dolu.
Tıklım tıklım dolu. Nerede? Vakit namazlarında.
Çok enteresan.
Çünkü o baskıdan çıkmanın getirdiği
yeni
bir...
Yeni çıkmışlar. Evet, aşk var. İştiyak var.
Bakıyorsunuz burada. Türkiye'de bakıyorsunuz çok affedersiniz. Cinsiyet açısından problemli insanların yanında kapalı kızlar var. Süs çiçeği olarak değil. Onlarla ilgili bir fikri beraberlik adına orada olduğunu söylüyorlar.
Aslında çok zıt olması gereken bir yerde bulunmuş oluyor.
Tabii esasında başörtüsü. Ya bugünkü şeyde düzlemde başörtüsü, sakal veya işte takke gibi erkekler için bu tip şeyler, ne diyelim, aksesuarlar
evet.
Bir duruş belirtiyor. Evet. Benim dini inançlarım şöyle şöyle gibi. Nasıl bu sihlerin sarığı
evet,
vardır.
Evet.
Efendime söyleyeyim, dindar Yahudiler kippa takarlar vesaire. Benzer bir şekilde Katolik kadınların kıyafetleri vardır.
Tabii.
Akdeniz Katoliklerinde mesela bu yaygındır. Milli kıyafetlerini giyerler ve anlarsınız bu Katolik diye. Müslümanlar da öyle ama o evet benim görüntüm o ama fikrim başka bir şey diye esasında onunla birbiriyle uyuşmayan şeyler var. Benim de kafam karışıyor.
Ne yani, ağırlıklı fikriniz ne mesela?
Ay dindarlıktan vazgeçmiyoruz ama dinin uygulama kısmı ile ilgili. Hı hı. Yani pratik hayatla ilgili ciddi bir sorun var. Bir, ikincisi İslam dini %100 toplumsal bir din. Hı hı. Ama biz aşırı bireyselleştik.
Dünyanın genel öyle oluyor çünkü.
Ama şu an buraya konuşuyoruz.
Evet.
Yani biz aşırı bireysel ve bireysel haklar, menfaatler üzerinden gidiyoruz. Hatta son dönemde hızla artan ırkçılık hastalığı var. O da ayrı bir vaka.
Tabii bize ters.
Evet. O da bireysellikle bağlantılı.
Evet.
Yani benim ekmeğim, benim hakkım, benim şeyimi elimden alacak diye. Yani mülteciye muhalefet etmek ayrı bir şey. Hı hı. Veya kaçak göçmene. Hı hı. Irkçılık ayrı bir şey. Şu an
tabii şu an ırkçılık.
Eskiden biz delikanlıyken böyle biraz daha şeydik. Ülkücü arkadaşlarımız da çoktu. Solcular da faşistler, faşolar diye bağırırlardı. Gerçekten kavramlar o kadar değişti ki her şey. Hı hı. Şimdi kendini solcu ifade eden bir sürü insan benzer faşistler yapıyor. Yani faşist dediğini şu an kendisi uyguluyor. Ha, bu da toplumsal esasında bir komplikasyondan geliyor. Yani bir anda adetsel olarak çok fazla mülteciyi, sığınmacıyı, göçmeni toplum içerisine yaydığınızda
tepki çıkıyor.
Toplum bir tepki verdi ama o tepki daha uzun süreli bir komplikasyona dönüştü maalesef.
Evet.
Şu an hem yanında özellikle çalışanlar, yani işverenler, hı-hı, hem yanında kaçak göçmen veya mülteci çalıştırıyorlar.
İşine geldiği için.
Evet. Hem de bunlar gitsin diyorlar.
Yani garip.
Gerçekten bu bir şey. Tamam gitsin, gidebilir. Muhalefet de edebilirsin. Hı hı. Ama bu ikircikli olma. Yani insani düzlemde bunu tartışalım.
Evet.
Çünkü bir taraftan da çalışma istatistikleri açıklandı. Şu an işçi açığı var. Çocuğumuz üniversite, kızımız, oğlumuz üniversite okuyunca hayatı kurtulur diye bir şey yok. Hı hı. Özellikle bazı bölümleri 4 yıl, 5 yıl okuyorsunuz, paranızı harcıyorsunuz. Hı hı. Çocuk çıktığında 30 bin lira iş bulursa öbür başına koyuyor. Öteki tarafta da 20 yaşında, 18 yaşında başka bir meslekte, biraz daha zor meslekteki, hı hı, insan aynı parayı, hatta fazla parayı alıyor. Dindarlığın biraz şeyine çıktık da.
Gerçi bu da bir sosyal. Bu da aynı şekilde. Aslında evet, sosyal bir tabakada.
Bu da bir sosyal konu. Dindarlığın evet, ticari tarafa yansıması. Mütekayet bir tüccar olarak diyeyim. Nasıl ticari hayatımızda, yani helal haram kavramımız nerede?
Yani değerlendirme yapacağız
mesela
herhalde.
Hı. Eskiden çok görürdüm. Namaz kılmayan veya namaz, oruç gibi ibadetlerini aksatarak yapan insan bile helal haramda çok dikkat ederdi.
Helal yok.
Bizim toplumumuzda. Hı. Hatta kendini ateist olarak tanımlayan, böyle sosyalist, ateist, komünist olarak tanımlayan insan bile ben harama el uzatmam derdi. Ya haram dini bir kavram. Şimdi buraları mesela irdelemek lazım. Gerçekten buralarda buraları, dindarlığımızın, yoksa kendi kendimize akşam eve gittiğimizde veya sabah kalktığımızda Cenab-ı Hakk'a dua etmek veya bir takım niyazlarda bulunmayı mı dindarlık sayıyoruz?
Dua etmekten başka bir şey gelmiyor yani, elimizden der gibi.
Muameliyat evet, kısmına geçip onun için.
Dindarlık ve muameliyat diye ayrı bir başlık atalım. Gelecek programa pasımızı atalım. Gelecek programda o zaman ticaret ve dindarlık kavramlarına değindirmiş olalım.
Eyvallah.
Zaten siz de bir tacirsiniz. En azından her ikisine de değinmiş olursunuz. Kendiniz de dindar olarak zaten isteseniz de istemeseniz de
inşallah öyleyiz.
Bu ikisine değinmiş olalım.
Eyvallah.
Eyvallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür
ağzınıza
ederiz.
Sağlık. Sağ kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.